Ayrım 24, Kuzgunlar ve Leşler 2. Cilt, Erol Toy, sayfa 361. Karayazıcı Mehmet soluk soluğa atından indi, doğru bey otağına dalarak saygıyla dikildi. Davran Koca Bey'den önce başını kaldırıp yüzüne baktı. Yolun tozunu dere dere yarmış derinden, önemli bir haber olduğunu sezerek dikildi Karayazıcı. Bey başını kaldırıncaya bekledikten sonra, "Buyurduğunuz üzere Amantinilerin saraciyesine alayı koyağına indirmiş dönmekteydik efendim," diye söze girdi. "Hesap zamanı olduğundan kendim de varmıştım. İyi ki varmışım. Bey dili yazıcısı Döne Fakih'in de beni aramaktaymış. Dedi ki beyimiz Süleyman Paşa'nın dileği vardır. Bican beyimiz de Şaban'ın ilk cumasında Bozok konağında buluşmayı ister. Senin yükünü ve dahi hesabını gerekse ben alayım. Tezden haberi kendi ağzına iletirsen yetişmek kolaylaşır. Yükü indirmiş Amantini çorbacıyı beklemekteydim. Akıllı bir yeğeni vardır ki babası Adriano çorbacı gibi yabandır. Meğer o da amcasını karşılamaya gelmiş. Hemen oturup hesap kestik. Kervan daha handayken ben yola düşüp haberi ilettim. Defter yanımda beyim, hesapları bir kolaçan etmeyi düşünürseniz buyruğunuza hazır olsun istedim." Bey gözlerini kırpıştırarak şöyle bir düşündü. Sonra eliyle istemez işareti yaparak doğruldu. "Sen niceyse gerektiğince kayda geçmişsindir. Var dinlen. Biz hemen atlanıp yola düşer isek kazandığın zamanı harcamamış oluruz." Karayazıcı görevini başarıyla bitirmenin kıvancıyla gülümsedi. Bey'i selamlayıp kendi obasının yolunu tutarken ayaklandı bey. "Önemli bir iş olsa gerek, Bozok beylerinin de karara katılmasını gerektirecek bir değişiklik sezinlemese Süleyman Paşa büyüğümüz böylesi haber yollamaz." "Türkmen ulularını topladığına bakılır ise devlet işi olsa gerek beyim," dedi Davran. "Dilemekteysen beyçemiz de bilece buyursunlar. Aydınlık düşüncelerinden yarar umulabilir." "Beyçe yorgun kocam," dedi bey. "Oğul vermenin yükünü üstünden atamadı. Şimdi yola sürersek yüksünmez. Ne var ki daha kendini topladığını sanmamaktayız. Durduk yerde üşendirmeyelim. Varsın dinlensin. Sonrasında her bir şeyi bir iyice anlatırız. Biliriz nice bir benimsediğinizi ve dahi devlet işi olan da görsün öğrensin dilersin. Sağ olasın. Ama otağımızın her bir kocası işlenmişlerin tümünü ezbere bilmektedir. Biz siz de olsa gerektiğinde gereğini yapmaktan geri durmazlar. Kuşkumuz olmadı gerekmekteyse her yükün altından kalkacaklarına beyim. Bizim dememiz onca yorgunluktan öte az biraz soluklanır düşüncesini dile getirmekti. Siz devlet işiyle uğraşmaktayken Bozoklu soydaşlarımızın otağında eğlenir, yeni dostlukların filiziyle yorgunluğundan sıyrılır düşüncesindeydik. Madem buyurmaktasınız, başımızda kalması onurumuz olur. Beyçemiz ve dahi oğlumuz sana teslim. Biz hemen yola çıkalım ki zamanında menzilimize ulaşalım. Biz burada değilken devşirme birlikleri gelebilir. Gelen de erimiz olmadığı açık. Frank diyarından dönen bulunmadığından obalarımızın er çıkarmasına zaman yok. Elimizdekiler ancak gerekli işlere koşulabilmekte. Gönüllü istendiğinde sakıncasız sunduk neyimiz var ise beyim. Bıyığına tarak geçmez taze canlarımızı bile Turgutça Paşa'nın Katar'ına katıp derya içre yolladık. Şimdi yeniden cenkçi düzmeye olanağımız yoktur. Bunu devlet de biri iyice bilmektedir nice ise. Bilmemekte ise açıklamak ve dahi kanıtlamak görevimizdir. Karayazıcı'dan genç Amantini'nin kimliğini, kişiliğini bir iyice tanıyasın. Alberto Çorbacı ticaret işlerini yeğeninin üstüne yıkıp doğrudan imalata mı girişmek hevesindedir bilelim. Eğer öyleyse ahilerimizle konuşup bir karara varmak gerek. Doğrudan imalata geçen de getirdikleri götürdüklerinden artık olabilir. Olur ise bizimkiler ne düşünecekler? Hemen belleyip varırız Evran Koca zaviyesine beyim. Döndüğümüzde her bir sorunun yanıtını hazırlamış oluruz. Beyçemize iyi bakın. Beyçemizin bize iyi bakacağından kuşkumuz olmadı. Boyumuz her zaman dikkatli gözetiminden hoşnut. Geçen gün bacı erenler kendi aralarında konuşmaktaydılar. Ebe nineğimizin yeri doldurulmaz bellerdik dedi Seyran bacı. Meğer iyi yetişen de gelen gideni aratmamaktaymış. Her bir eksiğimizle kendi eksiğinden öte ilgilenmekte. Beyçe gözü ilgilenende de eksiğimiz anında giderilmekte. Bilmektesin beyim Seyran bacı kolay alkışçı olmadı hiçbir zaman. Obamız avratları içinde en zor beğeneni ve dahi doğruyu en açık biçimde belirtenidir. Ağrımız argınımızdır. Onun ağzından bunları dedirtebilmek, oba insanlarının tam bağımlılığını kazanmakla mümkündür. Yola düşmekteyken kocam içimizi sevinçle doldurmayı kurarsın. Diline sağlık. Duyduğumuza sevindik. Beyçemizin ulusumuz üstünde gerektiğince hizmet görmesi mutluluğumuzu arttırdı. Ulusumuzun da beyçemizin hizmetlerinde yardımcılığı unutulamaz. hizmetin güçlülüğü ve dahi ağırlığını bilinçle gören de kişi beyim, yapılması gerekeni hoşnutlukla yerine getirir. O yüzden Bey Çeninemizi yetiştirdiği de kendince bilili ve dahi bilinçli olacağından ulusumuzun yazgısı haktır. Biz varıp gönlünü alalım, sen de yol hazırlığını gördürürsen. Kara yazıcı buyurmuştur beyim, yol hazırlığı tamam. Siz varıp beyçemizi hoşlayın, biz de hazırlığı bir gözden geçirelim. Bey otağın iç yanına geçmekteyken Kamber Koca dışarıdaki deviniyi denetlemeye başladı. Kara yazıcı çıkarken verdiği işaret tam zamanda yerine getirilmişti. Alkız eğerlenmiş, yedeklenmiş, bey korucuları atlarının üstüne dimdik nöbete girmişlerdi. Azık dengini yüklenen katırı da denetledikten sonra yüzünde gülücüklerle beyini beklemeye durdu. Uzanır bıraktığı doyranın yanına varan bey çoktan kalktığını görerek durakladı. Gözleri otağın içine araştırdı. Dışarıya bakmak üzere davranırken seyirtip yetti doyran. Dingin, güzel ve dayanıklı dikildi beyinin önünde. Hazırlığı gören de seyirttim beyim. Az biraz oturalım sevdiğim diye ellerini yakaladı bey. Yan yana oturduklarında böyle dolanman doğru değil. Ebenin buyurduğunca yatakta kalman gerek. Sonra bir zedelenmeye neden olur ise üzülürüz. Kendimi güçlü duyan da beyim boy işine koşmaktan kalamam. Bey Çeninem buyururdu ki hizmet sahibi her dem hizmete koşulmayı bilmek gerek. Hastalık, sayrılık, hizmetten kalma gerekçesi olamaz. Öyle olan da bırakmasını bilmeli Adem dediğin. Safa ehlinin bilmediği budur. Hem canını uçmakta tutmak diler hem tenini coşmakta. Bedelini ödemeye gelende de işi üşendirmeye ve dahi zorbalığa vardırır ki gayrisinde tepeleyip yitirmek koşuldur. Oysa biz sevdamızın coşkusuyla yükümlendik Adem hizmetini. Yükümlendikse sevdamızın alazı sürüp götürmekte olmalı. Olmakta, yakınmamakta, sevinmekte istersine. Sevincimizden de dinginliğimiz, tez yorgunluğumuz az olmakta efendim. Bilmekteyiz kadınım, bildiğimizden her zaman ses etmemekteyiz. Ne var ki analık beyçeliğe üsttür. Oğul derdi, boy derdini aşan da seni güçlü görmek gerek. Boyun derdi oğulun derdinden ayrık değil ki beyim. Bütünleşmemekteysek buyurduğunuz doğru. Oysa boyumuz oğlumuzun derdine nice bir sarılmaktaysa biz de boyumuzun derdine onca sarılmakla koşuluyuz. Koşulu olan da az biraz koltuk kovalatıyor ise kendimizi kovalatmaktayız. Eh öyleyse iznini dilemeye geldik. Bey dili Süleyman Paşa haber etmiş. Bozok konağında buluşma önermekte. Sanırız İstanbul'dan yeni haberler edindi. Bunları bilece değerlendirmeyi ve dahi gerekeni işletmeyi kurarlar. Ol varıp yetmemiz gerek. Davran kocayı almamaktasınız he mi beyim? Nice olsa her bir şeyi bellemiş sayılmayız. Gerektiğinde töreye uygun davranabilmek için kocaya gereksinimimiz vardır. Almamaktayız. Biz varanda kocalar gereksiz. Her dem yardımında olacaklarını bilesin. Bilmekteyim efendim. Onların eğitiminden pişe pişe çıkabildiğimde size yaraşır bir beyçe olacağıma da kuşkum yok. Yaraşır olmasaydın kadınım, yaraşmasaydın beyçelikle işin neydi? Bunca yıl sonra bunu yinelemek doğru mu? Bilmekte yüreğimizden fışkıran pınarın hangi ırmağa karıştığını görmektesin. Yine de kuşkuda, kaygıdaysan yazıklanırız. Yazıklanmak açısından demedim beyim. Her geçen gün sevdamın ve dahi özlemimin daha bir arttığını belirtmeyi dilerdim. Becerememekteysen bağışlayın. Sevdayı bağışlamak, Türkmen beyinin bile yetkisinde olan iş değil kadınım. Sevdaya hizmet etmektir görevimiz diyerek uzandı karısına sarıldılar. Uzun uzun kokladı, göğsünde sıktı gövdesini. Kemiklerinin kütürtüsünü dinledi yüreği zonklayarak. Hele varıp dönelim, bunca özlemin sılasını nice bir çıkaracağımızı biliriz diyerek bıraktı. Döndü otağdan çıktı. Atının dizginini kavramış Davran Koca'dan çekip aldı, zıplayıp bindi. Bekleyenlere bakarak gidelim diye buyurdu. Pierre Ramos Don Pedro ile birlikte Arma'nın odasına girdi. Barones Bicon gün günden iyileşen oğluyla söyleşi pundudur diye yaraların denetiminde bulunuyordu. Mutfaktan doldurttuğu sıcak su sürahisini taşıyarak arkalarından yetişti. Don Pedro kaynak suyu Kütahya fayansı leğenin içine boşalttı. Torbasından çıkardı, bir parça tozu suya attıktan sonra hem ellerini yıkadı hem tozu eritti. Arman doktorunu başucunda bulunca gözlerini açtı. Sevecen, borçlu ve umutlu baktıktan sonra ''Bugün çok daha iyi duyuyorum kendimi'' dedi. ''Öyle olması gerek, baronum'' diye hafif bir sesle konuştu Don Pedro. ''Bakın size dost bir hekim getirdik. Pierre Ramos Bilge ile tanıştırırız.'' Geçmiş olsun baronum diye selam verdi Ramuz. Kralımız yaralanmanızdan üzüldüler. Ancak kalenin alınmasında gösterdiğiniz olağanüstü yiğitliği de alkışlarını ve sevgilerini gösterdiler. Sizin gibi dostları olmaktan övünüyorlar. Haber gelir gelmez beni yola çıkardılar. Ama görmekteyiz ki bizim yapabileceklerimizden çok fazlası uygulanmış. Habercinin anlattığına göre biz daha derin bir üzünce yetişeceğimizi sanarak yola çıkmıştık. Buraya gelen de iş değişti. Sizi bunca kısa zamanda rahat ve sağılmış göreceğimizi ummamaktaydık. Turgut Reis'in kalyonlarında yeryüzünün en bilge ekibinin bulunacağını bilmemeniz doğal dedi gülerek baron. Suç sizin değil, bildirmekten sakınan ve dünyayı bundan yoksun kılanın. Dünyaya sunacak hüneri olan hiç durmaz baronum dedi başını eğerek Don Pedro. Olmayan da ne gelir elden? Olmayan da diye yineledi Ramuz. Bir mucizeyle karşılaştığımızı şimdiden bilmekteyiz. Neyin olmasını beklemektesiniz ki? Yumurtanın dedi gülerek Don Pedro. İçerideki kocalar buyururlar ki tavuk bile yumurtasını doğururken gıdaklar. İnsanoğlu yararlı olduğuna kesin güvenmedikçe gıdaklasın olasız. Demek ki o bilgeler bilginin yumurtadan yararlı olduğunu bilmemekteler dedi Ramuz öfkeyle. Bilselerdi böyle bir özdeyiş uğruna sizi konuşmaktan engellemezlerdi. Ramus'un öfkesine barones, baron ve Don Pedro'nun kahkahalarla yanıt vermesi şaşırttı Parisli doktoru. Öyle yüzlerine baktı kaldı. Don Pedro daha çok üzmemek amacıyla kahkahasını keserek, ''Kişi bilgisini borçlu olan da öğretmenine uymaya koşuludur değil mi efendim?'' dedi. Açıklama bekliyordu Ramus. Daha bir karıştı aklı o bilgelerin. Bu başarıyı gösteren doktora öğretmenlik yaptıklarını öğrenmek daha bir afallattı onu. Söyleyecek söz bulamadı. Don Pedro da uzatmanın gereksizliğiyle ellerini silkeleyerek kuruttuktan sonra gözleriyle baronese örtüyü açmasını buyurdu. Sargı bezlerini tek tek çıkarmaya girişti, yaraları yeniden tımarlamak amacıyla. Her bez açılıp her yara göründükçe Ramus'un sendelemesi arttı. Kendi kendine haç çıkararak mırıldanıyor. Olasız, mümkün değil, akıl olmaz, bili yetmez, bu diye söyleniyordu. Sonunda derin yaraların, onulmaz kırıkların bezleri de açılan da dikildi doktor. Şimdi anlamaktayım efendim, neden bunları yazmamaktasınız diye patladı. Yazılmış olduklarından dinginliğiyle yanıt alınca büsbütün afalladı. Yazılmış mı? Evet, hem de çoktan. Biz kendi karanlığımızdan kurtulup bakabilsek daha neler görürüz dostum. Mısır hekimliğinin neşter kullanmakta ustalığını ilk okuduğumuzda biz de sizin gibi şaşırmıştık. Sonra Razi ve Avicenna'yı elden geçirince şaşkınlığın anlamsızlığını gördük. Arap ve Türk hekimleri salt yakıyla yetinmemişler. Açıp bakmayı ve gerekli merhemi kullanmayı da bilmekteler. Ama din diye şaşkınlığını sürdürdü Ramuz. Onu da izniniz olursa içerideki bilgelerle tartışalım. Biz öyle aydınlandık. Oh dedi Ramuz, biz hasta sağaltmaya gelmiştik. Kendi hastalıklarımızdan kurtulacağımızı hiç düşünmemişiz. Suskun yaraların üstüne eğilerek irinleri temizleyen, fitilleri değiştiren, sargı bezlerinden önce toz ya da sulu merhem çalan Don Pedro'ya baktılar. Dudaklarını büzmüş, gözlerinin ve ellerinin tüm dikkatiyle yaraların üstüne eğilmişti. Pierre Ramuz doktorluğun verdiği bir alışkanlıkla Pedro'nun omuz başından yaptıklarını inceliyor. Her devinimle şaşkınlığı daha bir artıyordu. Bir an önce bu bilgi denizinde yüzmek ivecenliği, kıpırtılarında apaçık, Pedro'nun aldırışsız uğraşması, baronesin her isteneni bilgiyle sunuvermesi içindeki kıpırtıyı daha da kışkırtıyor. Oyuncak sabırsızlığındaki bir çocuk ivecenliği sonunda Pedro'nun bütün sargıları tazelemesiyle doruğuna ulaştı. Çıkardıklarını topladı Pedro, ellerini leğende yıkadı yeniden. Bu kez uzatılan bir havluda kurulayarak topladığı sargı bezlerini bohçaladı. Sızılarından arınmış, derin soluklarla yeniden uykuya dalan hastasına bir göz attıktan sonra bohçayı koltuğunun altına sıkıştırarak baronesle birlikte mutfağa indi. Ateşin üstündeki su kazanını indirttikten sonra alevlerin arasına atıverdi bezleri. Yanıncaya bekledi, sonra başını kaldırarak, ''Eh, baronumuz uyanıncaya işimiz bitti sayılır.'' Dedikleri gibi yaralar sağalmaya yöneldi. Bundan ötesinde kendi gücüyle bile tümünün hakkından gelip dimdik ayağa kalkar. Kalkar ya, sağ bacağın hafif aksamasına engel olamadık. Anladığım kadarıyla efendim dedi saygılı saygılı Ramuz. Diz ve kalça kemikleri dağılmış. Kangreni önlemek olanaksızdır. Pek pek bacağı kesmekle beden kurtulurdu. Üstelik bedende ağır yaralar almış. Öldürücü diyememekteyim, sağılmış. Haklısınız, kemikler parçalanmıştı. O yüzden açıp yerleştirirken tam oturtamadık. Kangren korkusu gerektiğince çalışmamıza engel olduğundan uzatmadık da. Çünkü biz gözetimi aldığımızda birkaç saat geçmişti.
Siz ölüye can vermişsiniz efendim diye saygıyla baktı Ramus. Baronumuz yaşadığı her anı size borçlu. Bütün yaptıklarınızı, salt baron üstündeki deneylerinizi yazmanız tıbbın gelişmesi için yeterli. İnanın, gördüklerimi anlatsam bana kimse inanmaz.
İnananlar bulunur. Türk doktorları da, Arap doktorları da bunları çoktandır yapmaktalar. Bizim eklediğimiz derin yaranın sargıyla değil, neşterle bakıldıktan sonra yerince kapatılmasıdır. Çünkü içeride kopmuş, zedelenmiş, çürümüş ne varsa temizlemenin zorunlu olduğunu öğrendik. Öğrendiğimize borcumuzu ödeyebildikse görevimizi yapmaktayız.
Hangi görev yüce bilge? Siz tıbba yepyeni bir atılım getirdiniz, onu geliştirdiniz. Eğer öğretirseniz borçluluğumuz sonsuz olur.
Öğrenmek yeterli değildir ki, uygulayabilmek gerek. Uygulamasız bilgi geçersizdir. İlk kez geçerlik kazandı öğrendiklerimiz. Ve bilmekteyiz, Turgut Reis'in kalyonu yerine bir başka otağda uygulamaya kalksak başarı gösteremezdik.
Haklısınız dedi birden Ramus. Yaptıklarınız yasaktır. Hemen Engizisyon'a gider ve yakılırdınız, Tanrı'nın işine karışıyorsunuz diye. Oysa siz yaşamı kurtardınız. Peki uyguladığınız yerde yasak değil mi?
Uyguladığımız yerde bilimin her türüne soluna değin izin verilmekte dostum. İzin verildiğinden yeryüzünün en büyük gücü ellerinde bulunmakta. Deneyde başarısızlık da hoşgörüyle ve hatta kışkırtmayla karşılanmakta. Bir buluş ya da geliştirme düşündüğünüzü belirtmeniz yeter. Sonuç alıncaya ya da düş kırıklığıyla siz vazgeçinceye destek görürsünüz.
Desenize, bilim cennetinde bulunmaktasınız.
Bilgelerime sorarsanız yazık ki öyle değil. Kısıtlamalar başladığından yakınmaktaydılar. Bilimi kalıplaştırma çabalarından söz ediyorlardı. Etki tepki kuralı. Onlar Avrupa'ya ilerlemeyi getirende biz de onlara gerilemeyi götürürüz. Götürürüz ki denge sağlansın ve güçlünün gücü kemirilsin.
Bezler iyice kül olduktan sonra ocağı karıştırdı Pedro. Kazanı yeniden yerleştirdi ateşin üstüne. Ağır ağır bilgelerin oturmakta olduğu salona yöneldi.
Kara yazıcı yol yorgunluğunu üstünden atar atmaz Davran Koca'nın karşısına dikildi. Bey'den aldığı buyruk uyarınca hesabı denetleyen Davran Koca öneriyi aktardı. Yazıcı oğlu Özdemir'in kışkırtmasıyla hemen doğruldu. Obasında Sumru kadını da atlandırıp kır şehri hazırlığında durdu. Sumru'nun kızı Şirin'le oynamakta olan Gökçe daha onlar atlanırken anasının eteğine sarıldı. Oyunu yol boyunca da sürdürmek direnciyle yapışınca yazıcıya baktı Doyran. Beyçe buyruğun hemen uygulayamayacağı belirince izin verdi. Hasan'ın altına kocamış aygırlardan birini çektiler. Yazıcı Gökçe'yi terkisine aldı. Çiçek Dağı'ndan koptular. Gökçe göçlerin dışında ilk kez böyle bir geziye çıkmanın sevinciyle kıpırdandı terkide. Yumuk elleriyle kara yazıcının cepkenine sarıldı bir iyice. Yol boyunu inceleye tepeleri, vadileri, köprüleri aştılar. Kente varır varmaz onları Savran Ahi'nin evine bırakıp sepici ocağına yöneldi kara yazıcı. Savran Ahi koyaklardan indirdiği derileri sepmeye uğraşıyordu. Deposu sürekli isteklerle boşalmış, yeniden dolmaya durmuştu. Ahi güleç yüzüyle karşıladı konuğunu. Postunun üstüne yerleştiklerinde, "Beyim buyurmuş ki bu yılın genel hesabını bir de size duyuralım ve dahi buna göre bir sonuca varmak gerekmekteyse toplantı yapılıp gerekli yerlere iletilsin."
"Beyimiz her zaman işlerimizin düzenli gitmesini dilemiş ve dahi sağlamıştır yazıcı karındaş," dedi Savran. "Bir aykırılık görmemiş olsa seni yormazdı, buyur."
Hesap kesimine vardığımda bizim Venedikli Alberto yerine yeğeni Giovanni ile karşılaştım. Nedenini araştıran da tam beyimin düşündüğü gibi atölyeleri yazında çalıştırmaya durduğunu öğrendim. Demekte ki genç Amantini kuzeye mal verirlermiş. Anvers Rotterdam, Brüksel ve dahi Manchester zenginleri gayri sofralarında kristal kullanır olmuşlar. Bu yüzden işleri pek bir artmış Venedikli dostlarımızın. Yazın da orası için hazırlığa yönelmişler. Bundan öte pek gelmeyecek dedi emmisi için. Neden dersen Manchesterli zenginler Venedik ustalarını kandırmaya uğraşırlarmış. Bir ikisini götürebilirlerse orada ocak açacaklarmış. Biz bunu akıl eylemedik. Onların işi onların, bizimki bizde yürüsün dedik. Görmektesin, yeni gelişen nice bir hınçla gelişmekte ahim.
Yitirdikleri zamanı kazanmaya dönükler birey yazıcım dedi Savran. Bir de bizim olduğumuz yerden başlamakta yenisi. Gördü ki oradan oraya götürüp getirmek zahmetli ve dahi taşıtma yüzünden masraflı. Yakında yaptırıp ucuza kapatmayı ister. Akıllı olur yenisi, eskinin deneyimini kullanmayı bilmekteyse.
Tam da dediğiniz gibi, bizim imtiyazımız yok demişler genç Amantini'ye. Nice bir kristal getirirseniz buraya onca dokuma veririz karşılığında, hem de ucuzdan. Ve dahi siz de imtiyazınızı kullanır asıya sokarsınız, karşılıklı kazancımız olur.
Eh, o da doldurup gelmiş gemisini.
Doldurup gelmiş ya, bizim dokumalarımız yanında Manchester'deninki elek örneği, pek alıcı bulamamış. Dilediğince kâr edemediğinden yakınmakta. Bundan ötesinde altın isterim demekteydi. Mallarını kendileri kullansınlar.
Ben de kışkırttım az biraz. Altın elde ederse buralarda iltizam alabileceğini söyledim. Belki böylelikle ayağını kuzeyden keseriz.
Bu olasız yazıcım diye atıldı Savran. Üreten satmaya koşuludur. Bizim fetihlerin altında az biraz da bu yatmakta bilirsin. Şimdi sıra onlara gelmekte demek ki. Boş bulunur üretimi böyle sürdürürsek yakında kendi malımızın içinde boğarlar bizi. Neden dersen satacak yerimiz olmayan da depoyu doldurmak batırır. O yüzden hesapta varsaydığımız gibi baş baş çıktıysa bizim tezden tedbir almaklığımız gerekmekte.
Mal hesabını demekteyseniz taşıtmacılığımızdan bildiğimce baş başa çıktı ahim. Tam buyurduğunuz gibi. Biz yollayıcıdan isteyenden de alacaklı olduğumuzdan bizimki sayılmaz elbet. Taşıma ayrı iş, mal ayrı. Biri üretim, biri aktarma. Ne var ki gerekli kararların alınmasını istemiş beyimiz.
Sanırız ne etmek gerektiğini siz bilmektesiniz ve dahi bizim görevimiz burada bitmekte.
Anlarız, ayaklarınıza, başınıza ve dahi ağzınıza sağlık. Tam zamanında en sağlam haberi ulaştırdınız bize. Yarından sonra kurultayımız olacaktı. Kesin bilgilerle savlanmamız kararımızı kolaylar.
Oh, yararlı olduğuma sevindim ahim. Az biraz hizmetim geçebildiyse.
Geçmek nedir yazıcım? Senin güvencen ve dahi yükümlenmen olmasa bunca eyaletin bağlantısı ve dahi iş gücünün gelişmesi nice mümkün olacak.
Kervancı yok değil ahi baba. Türkmen oldukça kervancı bol. Bizimki hizmetten sayılmaz. Develerimiz kevenini ayaklarının çabasıyla çıkarmaktalarsa daha ne isteriz?
Develerinizin ayaklarından çıkan salt kendi gevenleri değil yazıcım. Bizim çoluk çocuğumuzun rızkı da onların taşımacılığına bağlı. Ol varıp götürmesen bunca yükü kolay mı dünyanın dört bir yanına mal yollamak? Karanın ortasındayız. Ya varıp tümümüz deniz kıyılarına yerleşeceğiz, Venedik ve dahi Cenevizli örneği, ya da kendi mahallemizin isteyince iş tutacağız. Bizi dünyanın dört bir yanıyla haberli kılan senin develerin tabanlarıdır ki nice bir borçluk alsak azdır.
Develerim de bunu bilirmişçesine çabalamaktalar efendim. Bir artık taşımak amacıyla menzil kısmakta, yük arttırmaktadırlar.
İyi bakıldıklarından Alka evli beyi sizin gibi kocaları olduğuna nice bir sevinse az. Hem her şeyden zamanından bilgilenmekte, hem de her malının güvencesiyle kıvanmakta.
Asıl öyle bir beyimiz olduğundan biz gerektiğince çalışabilmekteyiz efendim. Bilirsiniz yaşamı güvende ve dahi geleceği güvencede olmasa kendisi için debelenir insan. Oysa fütüvvet olsun, tarikat ve dahi marifetle hakikat olsun, toplum için çabaladığında değer kazanır. Neden dersen toplumun güvencesinde bulur kişi kendi güvencesini de ondan. Öyleyse yaptığımız beyimizin gerçek güvencesi ve dahi gölgesinde gerekenden az bile sayılır her zaman.
Size az sayılsa da bize el verir yazacağım. Çokluğunu bilmekte ve dahi borçluluğumuzun ödenmezliğiyle gölgenize sığınmaktayız sıkıştığımızda. Ol varıp kurultayda buyurduklarınızı eğiteceğiz. Bahara kalmadan da ahi babamızın başkanlığında genel ahi kurulu toplanacak. Kendileri de istekte bulunduğundan durumu bir iyice saptayıp gerekli kararlar alınacak gibimize gelir. İzinler olur ise.
Beyimizin kapısı her zaman dosta da düşmana da açıktır bilmez misiniz? Nice ise düşman gelende aldığının borcunda dostluğumuza sığınır inancındayız biz. Hepimiz öyle olduğumuzdan biliriz anlamını sözlerinin, sağ olasın. Eve varıp Abdülhalim oğlumuzun nice bir başarılı okur yazar olduğunu görmüşsünüzdür umarız.
Görmedik. İlkin görevimizi yerine getirelim ki sonra özlem gidermek diye hak kazanalım düşüncesiyle davrandık. Ne var ki izninizi almadan hatunumuz, oğlumuz, kızımız ve dahi Gökçe kızı da yüklenip geldik. Bağışınıza sığınarak yanınıza varmadan onları eve bıraktık. Umarız yanlış bir iş yapmadık.
Oh, karındaşlığımızın böylesine pekleşmesinden onur duyduğumuzu belirtmek yeterli mi bilememekteyiz. Gökçe ninemizin torununu da bilece getirecek işlendiğinize nice sevinsek azdır. Hemen varıp yaraşır sofra düzülmesine yardım edelim.
Firdevs bacımızın gerekeni gerekenden fazlasıyla yapacağından kuşkumuz olmadı. Boşuna ayıflanmaktasınız. Sumru Hatun da bacısının yardımına çemrenecektir diretmesine komadan. Bağışınızın anlamını yeterince kavramak haddimiz olmasa da karındaşlığımızın sevinciyle kıvanmayı çok görmezsiniz.
Kıvanan kıvandırana borçlu kalacakken nice bir sözler etmektesiniz ki karındaşlığımızı başımıza çalmak gibi gelmekte.
İzniniz olur ise biz de Ahi Hoca'nın eteğine yüz sürüp tanıklığınızı ağzınızdan duymak dileriz. Hem de Alaiye üstüne vardığımızda Venedikli'den aldığımız bir küçük armağanı beğenisine sunalım ki gönlünü alabilelim.
Türkmen'e bir tutam ot versana bir kuzu çevirsin buyururlar. Şuncacık hizmetin bunca ödülü tümümüzü utandırmakta bilesin.
Karındaş karındaşın malına ortaktır Ahim. Nice bir söz ki oğlumuzun eğitilmesinden öte bize karındaşlıklarını bağışlayanlardan sakıncamız olsun.
Olmadığını bilmekte ve dahi her gün görmekteyiz ya. Yine de herkesin de içimiz bir ikircimle dolmakta. Dostluğumuzu gerektiğince gösterebilmekte miyiz diye.
Hoşnutluğumuzu belirtmeye söz yetmemekteyse suç bizim değil. Tutkun, suskun, yorgun, durgun olur buyurulmuş.
Yorgun olmadığımızı and içeriz.
Ne var ki tutkunluğumuz tanık istemese gerek. Gerekse ötesini belirlemek size düşer. Ve dahi bizi ne sayarsanız makbulümüz.
Öz bir karındaş saymaktayız ve dahi bağışlarsanız can bir yoldaşlığınızla övünürüz.
İstemediğimizi vermek, ummadığımıza kavuşmak yazılı öyle ya. Sağ olun.
Giovanni atölyenin kapısından kürkler içinde girdi. Amcası ilkin tanıyamadı. Sonra işini bıraktığı gibi yeğenine sarılarak bölmeye yöneldiler. Çıraklardan biri şarap koştururken yüzünü gözlerini öptü Alberto.
Gelmeyeceksin sanıyordum. Öyle uzadı ki yolculukların annen bile söylenmeye başlamıştı. Dünya turuna çıkan gemiciler bile bunca uzun yitiklere karışmamıştır. Her aransa bir sağlam haber öğrenilse olmaz mı diyordu. Her gemiyle gelen mektubunu kendisine verdiğim halde söz anlatmakta güçlük çekmeye başlamıştım.
Gerildi, süzdü yeğenini.
Seni böyle görünce doğunun zenginliklerine, batının parıltısını da kattığını anlayacak. Ve bundan sonraki gecikmelerinde beni sıkıştırmayacak.
Sonra birden tüm haberleri iletmişçesine bardakları doldurup tokuşturarak sonra dikerken
anlat bakalım neler yapmakta ve bize neler önermektesin diye sözü değiştiriverdi.
Olur şey değil amca diye söze girdi Giovanni. Hani geleneklerimiz, yasalarımız ve alışkanlıklarımız olmasa atölyeyi kapatıp Manchester, Anvers ya da Rotterdam'dan yahut da Frank Krallığı'nın ülkelerinden birinde kuralım diyeceğim. Türk ahisinin ve Süleyman Amantini büyüğümüzün yerden göğe hakkı varmış. Oralarda ücretler öylesine düşük ki kristallerimizi yarı fiyatına üretmemiz mümkün. Buradaki sermayemizin yarısını götürsek 3 katı ürün almamız işten değil. Signor Sebastian anlattığında da tüccar olarak kendi gözlerimle gördüğümde de böylesini bilmiyordum. Ne olsa insan yaşayarak öğreniyor. İşçilerin yoksulluğu ve yoksunluğu bir yana çalışkanlıklarına diyecek yok. En ağır işlerde boğaz tokluğuna çalışmaktan mutlular. Bizim kölelerin boğaz maliyeti bile onların işçilerinin birkaç katı. Osmanlı ahileri bizi kaliteli mal adına ücret yüksekliğine koşullamışlar. Yaptığımızı orada, getirdiğimizi burada satabilmek buna bağlı görünmüş. Oysa kuzey ülkelerinde hiç de böyle değil. Ucuz üretimden ötürü fiyatlar da ucuz. Götürdüğümüz malları orada salt zenginler kullanabiliyorlar. Burada kısılıp kalırız böyle sürdürürsek. Bana iyice araştır buyruğunu verdiğinizden kesin sonuçları sunuyorum. Oraya gidersek ister doğrudan ister ortak olarak yitireceğimiz hiçbir şey yok. Tersine kazanacağız. Çünkü bizim yaptığımızı yapmaları olanaksız. Ama şimdilik yakında kendileri yapmaya başlarlarsa ucuzluktan ötürü bizim oralara gidebilmemiz mümkün olmayacak. Çünkü rekabet edilemez. Benim ve Halep'teki büyüğümüzün düşüncesi orada bir atölye kurmak. Eğer bunu yaparsak ücretleri de fiyatları da belirleyen biz olacağız. Belki orada yatırım yapmak şimdilik eski pazarlarımız açısından doğru değil. Öyleyse daha çok üretim, biraz daha ucuza satmak kaydıyla Manchester'lı dostumuz Simpson'la ortaklık kurmaya hayır demezsiniz. Buradan götüreceğimiz birkaç köleyi orada özgür kılarsak acemiler öğretmenlik ederler. Hem gerekirse biraz da para veririz. Orada öyle yapıyorlar ama o kadar az veriyorlar ki ancak bizim verdiğimiz ekmeğin yarısını alabilirler. Bunlar eğitilmiş olduğundan elbette yaşamaları sağlanacak. Oncasına acımasız davranamayız. Ama oranın işçileri alışmışlar. Yeni bir atölyenin kurulması bile umut veriyor her birine. O yüzden derim ki son derece elverişli koşullar var. Atölyeyi kurduğumuzun ertesi yıl yatırımımızı geri alabiliriz. Ondan sonrasında daha da büyüterek sağmal inek örneği durmaksızın gelir sağlarız.
Anladığımız kadarıyla senin aklın iyice yatmış Giovanni. Söylediklerine bakılırsa bir iyice incelemişsin, kârı apaçık. Yalnız onlar meclisi bu tür isteklerle çok karşılaştığından sürekli tartışmalar yapıyor. Ve bu tartışmalar genellikle olumsuz kararlarla sonuçlanıyor. Onlar meclisinin düşüncesi şu, bizi oralardan sürüp çıkaran tüccarlarının yaptıklarını, şimdi de üreticilerinin yapmayacağını nereden biliriz? Bir kez üretimi öğrenip kendi ellerine geçirdiklerinde kapıyı gösterirlerse sonumuz ne olur? Çünkü ilkten kendi gemileri yetersiz, tüccarları yoksunken oraların ticaret tekeli elimizdeydi. Biraz kendilerini topladıklarında ilk kovulan bizler olduk diyorlar. Geçmiş 50 yılın deneyimi de dediklerini doğruluyor.
Kendileri açısından haklılar amca, deneyimler bunu gösteriyor. Ama ne olursa olsun bize gereksinimleri var. Bizim oradaki antrepolarımız salt bulundukları bölgenin ticaretini elde tutmuyorlardı ki. Üretimi başka ülkelere de götürerek üreticilerin kârını sağlıyorlardı. Oysa bizden sonra Türk pazarının tümünü yitirdiler. Bizim kolumuz gitti oradaki antrepolarımızla. Ama onların umutlarını da birlikte düşürdü Manş'ın sularına. Neden derseniz Osmanlı dünyada tüketim gücü olan bütün pazarları egemenliğinin altında tutuyor. İspanyol yeni dünyasının yerleri otla belenip yaprakla örtünüyorlar. Kuzeydeki İngiliz ve Fransız yeni dünyaları ise bir avuç insan. Tümünü toplasanız şimdilik bir büyük kenti doldurmazlar. Üstelik bunlar da ya çiftçilik yapıyorlar orada ya haydutluk. Büyük alanlar açıp büyük üretimde bulunan İngiliz soyluları ürettiklerini ülkelerine getirdiklerinde bizim getirdiklerimizden pahalıya satmak zorundalar. O açıdan bakıldığında pazarları yeniden ele geçirme olanakları belirledi. Belki bu kez ticaret yoluyla değil ama bana öyle gelir ki daha sağlam olanaklarla, üretim yoluyla. Orada üretip orada satmak amacında olunca pek kovalayamazlar. Çünkü kendi insanları yoksun ve yoksul kalır biz gidersek. Oysa ticaret antrepolarımıza el koyarken durum tersiydi. Kendi insanları karlı çıkacaktı bu işten. Onlar meclisine bunu anlatabilirseniz sanırım karşı çıkmazlar. Durumu böyle alınca çıkamazlar. Olayı tüccar gözüyle değil, sanayici bilinciyle görmek gerek. Görünce de hak vermek zorunlu. Çünkü sen sorunun özünü görmüşsün. Ve bu öz geçmiş deneyiminden ders almayı gerektiriyor. Dediğin gibi üretim bizim elimizde bulundukça gereksinim sürecek. Sanırım bir tek şeye olmazlanırlar. Atelyelerimiz orada olunca Venedik'in merkez olması ortadan kalkacak. Neden kalksın? Ucuz üretim dünyanın her yerinde geçerli. Bizden de İspanya ve Osmanlı kentlerinde de ücretler indirilmeyecek ölçüde yüksek. Bir çırak Osmanlı'da iki akçe alıyor. Venedik'te bir kalfa aynı paraya çalışıyor. İspanyol ustaları ise bizim kalfaların aldığına razı. Oysa Manchester, Rotterdam, Anvers ve hatta Lyon'da bir akçeye istediğin ustayı tutarsın. Böylelikle bir usta yerine iki, bir kalfa yerine dört, bir işçi yerine altı kişi çalıştırmak mümkün. Aynı ücretle üretilecek malın çokluğunu düşünebiliyor musunuz? Böylelikle de hem biz hem ortaklarımız kazanır. Hem de gerektiğinde taşıtma ücretlerinin azlığından yararlanabilirsek, bizim ve Osmanlı'nın yoksullarına ucuz mal satarak pazarımızı geliştiririz. Bu büyük kârdan Venedik de payını alır, hem de eskisinden daha fazlasıyla. Peki oradaki atölyeler gelişip buralara gereksinim duymadığı zaman ne olacak? Yine eskiden olduğunca yol görünmeyecek mi bize? Görünür mü? Eğer atölyemizde zaman içinde Engür'ü, Bursa, Kütahya, Kayseri, Divri'yi, Keban ve Diyarbakır'daki ahi ocakları örneği 50, 100, 200, 400 kişilik büyük işçi grupları çalıştırabilirsek ortaklığımızın sökülüp atılması kolay mı olur? Sanmam. Tıpkı kendi atölyeleri gibi onlardan bile daha öte davranmak zorundalar. Çünkü biz doğrudan adımızı vermemekteyiz. Ortaklık olacak ve büyüdükçe gücümüz artacak. İşte onlar meclisini düşündüren de bu oluyor. O zaman ticaret ulusal olmaktan çıkıp başka ulusların yasalarına bağlı hale geliyor. Konuşun amca. Anlatın ki aynı durumda Venedik ticareti. Buradan çıkıp Osmanlı limanlarına girdiğimizde onların yasalarına bağlı olmuyor muyuz? Hatta bu yüzden son yıllara değin getirdiğimiz mal götürdüğümüzden çok fazla tuttuğundan batının altınlarını oraya taşımıyor muyuz? Ancak son birkaç yıldır alacaklı çıkamazsak bile borçlu da çıkmadığımız açık değil mi? Şimdi biraz da ucuz üretim sağlayıp taşımayı da ucuza getirsek, imtiyazlarımızla şimdiye taşınan altınların bir bölümünü geri almaz mıyız? Beni düşündüren bu. Venedik ancak böylelikle dünyanın dört bir yanıyla ticaretini yeniden ele geçirebilir. Bize yepyeni bir umut getirdin Giovanni. Hemen Doge'la konuşacağım. Onlar meclisinin ilk toplantısı da seni dinleyelim. Anlattıkların akla yakın geliyor. Yitirdiğimiz pek çok şeyi yeniden ele geçirmenin yollarını gösteriyorsun gibi bir duygu var içimde.
Üstelik dediğin gibi denemek bize bir şey yitirtmez. Hele bir yıl içinde yatırımımızı çıkarmak olasılığı varsa hemen dener, olmazsa elimizi eteğimizi çekeriz. Sen şimdi git annenle konuş. Signora Amantini nasıl bir oğul yetiştirdiğini görüp gönensin. Ben de Doge Hazretlerine gidiyorum diye kalktı. Ellerini ovuşturarak atelyeden çıktı. Giovanni Kalfalar birlikte büyüdüğü kölelerle sarmaş dolaş, selamlaşmak amacıyla ocakları alaz alaz yanan atelyeye girdi kürkünü çıkararak. 24. ayrımın sonu. Sayfa 382.